Ayrım 72, sayfa 493. Yeniden bir sessizlik oldu. Svensson düşünüyordu, bu durumdan yararlanmalıydım. Eğer haklıysam, eğer Cyberus'un katili, böcekli katil ise onların bedenlerinde gizemli bir işaret bırakmış olmalı. Kronoloji ile ilgili bir oyun, çürümeyi hızlandırıcı bir şey, onun tadını vurgulayan bir şey. Hayır, onları bulduklarında ve vücutları hala sıcakmış, kendi kanlarından oluşmuş bir gölün içinde yatıyorlarmış. Ancak senin bahsettiğin türden bir şey duymadım. Kontrol et, adli tabip bir ayrıntı yatsımış olabilir. Cesetler gömüleli günler oldu. Eğer mezarlığı tekrar açtırmayı düşünüyorsan, sen raporları bir göz at. Senden istediğim sadece bu. Çürüme evrelerini incele, rakamlar, analizler, cesetler bulunduğunda durumları hakkında kayda geçmiş küçük de olsa bir şey. Diğer cinayetlerle bağlantısı olabilecek bir şey var mı kontrol et. Bir suskunluk daha. Sonuçta sonunda İsveçli Lütuf'ta bulundu. Seni ararım. Meslektaşlarımla karşılaşmamak için duvar boyunca ilerleyerek kahve makinesine gittim. Dönüşte yine dosyalarıma gömüldüm. İncelemem gereken bir başka başlık daha vardı. Morris Belter'in profili. Hayatı, tutkuları, tanıdıkları. Bunu daha önce yapmıştım ama şimdi başka bir şey arıyordum. Onun içerisinde olan biri, bir gölge adam. Bir kez daha biyografisini okumaya başladım. Adam ömrünü ölülerle hayata döndürerek geçirmişti. Onların ölümden kurtarmak için bir makine icat etmişti. Hep kendi sınırları içinde kalmış, tehlikedeki insanlara el uzatmıştı. Onların hayatlarını kurtarmış, yılların birikimini, bilgisini ABD'de, Fransa'da, İsviçre'de herkesle paylaşmıştı. Lekesiz bir geçmişi vardı. Yine de gözlerim yanana kadar karanlık bir bölge, farklı bir olay, sürekli olarak yenilenen bir isim arıyordum. Onun psikozunu açıklayabilecek veya bir ortağı olduğunu ispat edebilecek herhangi bir şey. Ama hiçbir şey bulamıyordum. Ancak bu satırların arasında gizlenmiş bir şey olduğunu hissediyordum. Gözümden kaçmış ve ne olduğunu anlayamadığım bir ayrıntı, bir zayıf nokta. Saat 20.00, bir kahve daha. Cinayet masasının koridorları artık bomboştu. Burada da başka yerlerdeki gibi cuma akşamları insanlar evlerine daha erken gidiyorlardı. Odama döndüm. Üçüncü kez tüm verileri en baştan okumaya başlamıştım. Belter'in 1983'teki ilk hayat kurtarma vakasını ayrıntılarıyla inceledim. Makale anlaşılmazdı. İngilizce yazılmıştı ve doktor bu yazıyı 2 yıl sonra Nature dergisinde, bilimsel bir dergide yayınlamıştı. Uzmanın çeşitli ülkelerde verdiği konferansların listesine baktım. Bir saat daha geçmişti. Hiçbir şey bulamamıştım. Yeni bir kamera açtım, gözlerimi uyuşturdum ve en baştan başladım. Tarihler, isimler, mekanlar ve birden anladım. Biyografisinde bypass makinesinin ilk kullanımından söz ediliyordu. 1983'te Leman Gölü'nde boğulmuş genç bir kadını hayata döndürmüştü. Oysa şimdi çok iyi hatırlıyordum. Hastanedeki ilk karşılaşmamızda Belter'in bana bu işte ne kadar tecrübeli olduğunu göstermek için bu makineyi ilk kez 1978'de anfiksiden ölmüş küçük bir oğlan çocuğunda denediğini söylemişti. 1978. Neden hiçbir makalede bu müdahaleden söz edilmiyordu? Neden övgülerle dolu yaşam öyküsünde makinenin ilk kullanım tarihi olarak hep 1983 yılı yazılıyordu? Neden Belton'un röportajlarında Törkölün Vitalisine bu deneyimi gizlemişti? Ve neden gizlenmesi gereken bir şey varsa bana bahsetmemişti? İnternete bağlandım ve Turbine de Geneve'nin arşivine girdim. 1978 yılı için anahtar kelimeleri yazdım. Belter'in kurtarma, asfiksi, sonuç yoktu. Aynı şeyi Le Ultra Civis Le Temple Martin için de denedim. Boşuna. Bu olağanüstü hayata döndürme operasyonuyla ilgili tek bir kelime yoktu. Kahretsin. Aklıma başka bir şey geldi. 1978 Belter'in Fransa'da, Bordeaux'da geçirdiği son seneydi. Aynı araştırmayı Saint-Cloud arşivinde sürdürdüm. Makale burnumun dibindeydi. İsviçreli bir doktor tarafından mucizevi bir hayat kurtarma. Morris Belter'in ilk kez bypass makinesini kullanarak asfiksiden ölmüş bir çocuğu nasıl hayata döndürdüğü bütün ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Damarlarındaki kan ısınmaya başlamıştı. Çocuk Pirenelerde Cenderel çukurun dibinde bulunmuştu. Helikopterlerle Bordeaux Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilmişti. Burada da Belter'in yöntemini açık uygulamayı önermişti. Satırlar gözlerimin önünde dans etmeye başlamıştı. Hiçbir şey anlamıyordum. Çünkü bir isim diğer bütün kelimelerin önüne geçmişti. Hayata döndürülen çocuğun ismi en son duymayı arzu ettiğim isim. Luke Cyberat. Mırıldanarak kafamı salladım. Hayır, olamaz. Ayrıntıları okudum. Nisan 1978'de Maurice Beltran'ın Luke'u henüz 11 yaşındayken ölümün pençesinden kurtarmıştı. Bu son derece çılgınca bir rastlantıydı. İki insanın, Luke ve Beltran'ın yolları bütün bu olayların başlamasından 24 yıl önce kesişmişti. Yazıyı okurken soğukkanlılığımı korumakta zorlanıyordum. Bu keşfimin yaratacağı birçok sonuca mesafeli yaklaşmalıydım. Bu olayın kökünde bilmediğim bir şey vardı. 1978'de mağara bilimci olan babası Gendel Açık'ına indiğinde Luke da onunla birlikteymiş. Şüphesiz Nikolas Cyberas oğluna mağara bilimini sevdirmek ve öğretmek istemişti ve bir kez daha onu sınamak. Ancak çukura iniş sırasında beklemedikleri bir kaza olmuştu. Bir yer çökmesi sonucunda baba ile oğlun giriş yaptığı delik tıkanmıştı. Taşlar Nikolas Cyberas'ı anında öldürmüştü. Luke hayatta kalmış ancak babasının cesedi çürürken açığa çıkan gazla yavaş yavaş boğulmaya başlamıştı. İkisini bulduklarında çocuk henüz ölmüştü. Belter'in Bode Hastanesi'ne bypass makinesini ters yönde yani kanı ısıtmak için kullanarak bir ilki gerçekleştirmişti ve çocuğu hayata döndürmeyi başarmıştı. En az 2 saat boyunca kalbi durmuş olan çocuğu kurtarmıştı. Bu Belter'in yaşamındaki en önemli hayata döndürme operasyonuydu. Bir ilkti. Ancak biyografisinde hiç söz edilmiyordu. Ve şimdi de sonuçlar. Bu kaza sırasında Luke negatif bir NDE yaşamıştı. 11 yaşında şeytanı görmüştü. Luke'un mistik vahyi aslında bana sürekli olarak anlattığı ve Pirene paletlerinde gördüğünü iddia ettiği Tanrı'nın yüzü değildi. Bu vahiy bir çukurun dibinde çürümekte olan babasının cesedinin yanında zifiri karanlıkta gerçekleşmişti. Luke bir ışıksızdı. Bu davada gerçekten şeytanın esiri olmuş tek kişiydi. Luke Cyberus birkaç hafta önce nehirde boğulduğunda şeytanla karşılaşmamıştı. Tüm bunlar önceden planlanmış, kurnazca bir hileydi. Boğulması, gördüğü hayaller, uyanması hepsi yalandı. Hipnoz seansı sırasında Yenderal Çukuru'nda çocukken yaşadıklarını anlatmıştı. Bu ilk deneyiminden itibaren ipler onun elindeydi. Lanetli çocuk, Belter'in akıl hocası olmuştu. Her şeyi kurgulayan, her şeyi yapan oydu. Ben sadece bir tedarikçiyim, bir aracıyım. Belter'in doğru söylemişti. En başından beri Belter'in şeytanın esiri olmuş bu çocuğun hizmetindeydi. 3 yıl sonra St. Michael de Sede'de karşılaştım. Şeytana olan tutkusunu hiç saklamayan ve daha iyi savaşmak için düşmanı tanımak gerektiğini ileri süren bu çocuğun. Ama Luke'un tek bir düşmanı vardı. Tanrı. Kurbanını kimyasallar, ritüellerle öldüren Luke'tu. Tek başına Luke, ışıksızları yaratan ve siyah iboga inecek ektikten sonra maskeler takarak onlara görünen oydu. Sadece o. Mağarada yaşadığı travmadan ve girdiği komadan sonra kendi hayaline uygun kadınlar ve erkekler yani ışıksızlar yaratmaya devam etmişti. Mağaranın dibinde karşı koymaya çalıştığı ızdırap ve acıların aynısını başkalarına yaşatarak onları öldürmüştü. Ruh kendini karanlıklar prensi veya onun özel elçilerinden biri gibi görüyordu. Ve çürüyen, kokuşan cesetlerle kafasını bozmuş bir iblisti. Ama bu olma olayına neden kalkışmıştı? İkinci bir negatif NDE'nin sebebi neydi? Benim, onun izinden gitmemi neden istemişti? Onun entrikalarını açığa çıkarmam için mi? Yoksa beni tahrik etmek için mi? Tanrı'ya benim gözlerimin önünde saygısızlık etmek için mi? Sadece sen ve ben. Luke'un amacını sedinler gibi oluyordum. Bu tür sahneleme ve sergileme tutkusuydu. Eğer şeytanın elçisi ise ölümler onun hükümranlığına uygun olmalı, onun gücünün büyüklüğünü göstermeliydi. Bir tanığa, eserinin herkes tarafından anlaşılması için bir aracıya ihtiyacı vardı. Bu tanık neden asla yoldan çıkamayacak bir Katolik, bir dost olmasın ki? Onun yazıcısı, havarisi olabilecek, masum ve saf bir yürek. Bülüşört Hastanesi'ni aramak için telefonuma uzandım. Aynı anda cep telefonum çaldı. Açtım. Svensen, haklıymışsın. Bir anormallik var. Cesetlerin durumunda. Karnıma bir ağrı saplandı. Konuş bakalım. Adita'nın verdiği sonuçlar tamamen hatalı. Kurbanlar sanıldığı zaman da öldürülmemiş. Bu kanıya nereden vardın? İç organları genleşmiş, damarları patlamış ve bazı doku lezyonlarında buz kristallerinin ortaya çıkmasıyla bağlı olabilir. Bunun anlamı ne? Bu çok çılgınca bir şey. Dinin altındaki baklayı çıkar, kahretsin. Bedenler dondurulmuş. Kafamın içine büyük bir gürültü koptu. Svensen devam ediyordu. Dondurulmuş, ardından yeniden ısıtılmış. Loli ve kızlar bizim düşündüğümüzden çok daha önce öldürülmüş. Ne zaman? Söylemesi zor. Donma olayı her şeyi berbat etmiş. Ama en az 24 saat boyunca donmuş bir halde kaldıklarını söyleyebilirim. Öyleyse Perşembe günü aynı saatte öldürülmüşler, öyle mi? Hemen hemen evet. Kabaca bir hesap yaptım. 14 Kasım Perşembe öğleden sonra Manon benim evimdeydi. Birkaç kez ona telefon etmiştim ve kapıda onu bekleyen polisler vardı. Hiçbir şekilde Cenderel Sokağı'na gitmiş olamazdı. Ayrıca onları dondurup ardından ertesi gün eve bırakamazdı da. Derin bir iç çekerek sordum. Bundan emin misin? Cesetleri mezarlarından çıkarmak gerekiyor. Ayrıca başka analizler de yapmak lazım. Bu durumda yargıca başvurabilir ve... Artık onu dinlemiyordum. Düşüncelerim bir girdabın çevresinde dolanıp duruyordu. Cinayetleri işleyen bir başkasıydı. Bizzat Luke. 14 Kasım Perşembe günü henüz tecrit odasına dönmemişti. Bu da onun ailesini katletmeye gidebileceğinin bir göstergesiydi. Cesetleri dondurmuş ve bulunmamaları için onları bir şekilde gizlemişti. Sonra hastaneye dönmüş, kriz geçiriyormuş gibi yapmış ve tecrit üresine konmuştu. Ve sadece birkaç saat orada kalmıştı biliyordum. Cuma öğleden sonra tecrit hücresinden çıkarılmıştı. O da kimseye çaktırmadan Garnier Sokağı'na gitmiş, cesetleri gizlediği yerden çıkarıp eve bırakmıştı. Ardından bir kez daha akıl hastanesine dönmüştü. Evin ısısı süreci tamamlamıştı. Luke, Village'de deli arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken cesetler ikinci kere ölüyordu. Frenton'a teşekkür ederek veya ettiğimi sanarak telefonu kapattım. Luke'un planı kusursuzdu. Cinayet anında hastanede olduğunu birçok kişi tanıklık edebilirdi ve dahası da vardı. Bu yöntem sayesinde şimdiye kadar izlediği çizgiden de sapmamış oluyordu. Bir kez daha ölümün kronolojisiyle oynamıştı. Bir sonraki planı neydi? Önceden uyardığı gibi beni öldürmek mi? Bölüm 118. Paul Garde Hastanesi'ni aradım ve Luca ile konuşmak istediğimi söyledim. Perşembeden Cuma'ya kadar Luke'un hastanede geçirdiği zamanı teyit etmeliydim. Psikiyatr benim varsayımlarımı doğruladı. Hastasını Cuma günü saat 16'da tecrit odasından çıkarmıştı. Ona sakinleştiriciler vermişler, sonra da ertesi sabaha kadar uyuması için standart bir odaya almışlardı. Şüphesiz Luke ilaçları yutmamıştı. Mizansenini gerçekleştirmek için gizlice evine gitmişti. 12. bölgeye gidip gelmek en fazla 3 saat sürerdi. Geriye tek bir soru kalıyordu. Onları dondurmak için ne yapmıştı? Bunun cevabını da daha sonra bulacaktım. Luca'nın hala benimle konuşmakta olduğunu fark ettim. Ne diyordunuz? Bu sorunun sebebi ne diyordum? Luke şu anda nerede? Hala odasında mı? Hayır, bugün çıktı. Öğleyin. Onu çekip gitmesine izin mi verdiniz? Burası hapishane değil dostum. Çıkış kağıdını imzaladı ve çıktı. Nereye gittiğini size söyledi mi? Hayır, ancak eliniz sıkacak kadar vaktim vardı. Bana göre ailesinin mezarını ziyarete gitmiş olabilir. Durumu bir türlü kabullenemiyordum. Gözden kaçmış bir dosya, üst üste yapılan hatalar ve elini solunu sallayarak dolaşan bir katil. Sesimi yükselttim. Onun gitmesine nasıl müsaade edersiniz? Durumun kötüye gittiğini görmüyor muydunuz? Bunu söyleyen sizdiniz. Sizinle konuşmamızdan bu yana Luke sakinleşmeye başladı. Akil melekeleri yerine geldi. Haldol olumlu bir etki yapmış anlaşılan. Ben düşüncelerim onun sözlerini bastırıyordu. Luke hiç delirmemişti. En azından bu şekliyle. Ve verilen ilaçların hiçbirini de kullanmamıştı. Aklıma bir fikir geldi. Her hastanın psikiyatrist geçmişi hakkında bilgi topluyorsunuz, değil mi? Evet, çalışıyoruz. Luke için bir araştırma yaptınız mı? Bunu bana sormanız çok tuhaf. Az önce 1978 tarihli bir hastane raporu elime geçti. Pireneler Merkez Hastanesi'nden, Pau yakınlarında. Raporda ne yazıyor? Luke Tyburat, Nisan 1978'de bir kaza geçirmiş. Bir tür koma, şok hali. Bu kaza neticesinde de bazı arazlar kalmış. Ne gibi? Mental karışıklıklar. Rapor fazla açıklayıcı değil. Luca düşüne düşüne konuşmaya başlamıştı. Garip değil mi? Luke tüm bu hikayeyi daha önce bir kez daha yaşamış. Garip, kelime çok hafif kalıyordu. Luke bir ikinci kıyameti yaşamak için her şeyi kurgulamış, düzenlemiş ve oynamıştı. Luca devam etti. Bir anlamda bu benim teşhisimi değiştiriyor. Bugün bu tür bir nüks vakasıyla karşı karşıyayız. Luke tahminimden çok daha tehlikeli olabilir. Gülmemek için kendimi zor tuttum. Olabilir, evet. Tepe lambamı yerleştirmiş, farlarımı yakmış, sireni sonuna kadar açmıştım. Bütün duyularım alandaydı. Korku, öfke, bulantı. Luke'u son eyleminin hazırlığını yaparken yakalamayı umut ederek Çanderel Sokağı'ndaki evine gidiyordum. 7 dakikada Vinkenas Sarayı'na ulaştım. Tepe lambamı söndürdüm, sireni kapattım. Bir süre sağ bulvarında ilerledikten sonra sola evinin olduğu sokağa saptım. Tuğla binalar bir kıskaç gibi üzerime geliyordu. Ana kapının koduna girdim. Beton bir avlu, ortada çeşme ve çimler, apartmana girebilmek için başka bir kod tuşladım. Ardından demir parmaklı kapıyla asansör. 45'liğimi çıkardım ve namluya mermi sürdüm. Katları çıktıkça ağzımda bir mürekkep, bir katran tadı hissediyordum. Koridor karanlıktı. Işığı yakmadım. Kapı polis şeridiyle kapatılmıştı. Göbek kilidi dışında hiçbir kilit yoktu. O da kilitli değildi. Mamuncukla kolayca açıldı. Kapı tokmağını sol elime çevirdim. Glokum sağ elimdeydi. Klik, dairenin içindeydim. Bütün duyularım alarmdaydı.